Şizofren. John Katzenbach. 26. ayrım. Napolyon bu soru karşısında biraz korkmuş gibi göründü. Geriye doğru tek bir adım atıp başını iki yana salladı, ağzı açıldı, kızarıp bozardı. Cevabını kekeleyerek verdi. "Burada bizimle kalmaktan hoşnut değil misin?" Bu sefer Francis başını sallayarak itiraz etti. "Yok. Gece geç saatlerde demek istiyorum. İlaçlar verildikten, ışıklar kapandıktan sonra. Mesela görünmeden bu binadan çıkıp bir diğerine gitmek istesem yapabilir miyim?" Napolyon soruyu kafasında evirip çevirdi. "Sanmıyorum," dedi ağır ağır. "Gece kapılarımızı kilitliyorlar hep. Ama mesela kilitlenmese?" "Hep kilitlenir." Francis tombalak arkadaşının cevabı karşısında biraz bezgince. "Ama mesela?" "Bunun kısa sarıyla alakası var değil mi?" "Sırıkla da var. Ama sırık yatakhaneden çıkamazdı ki." "Tabii kısa sarının öldüğü gece kapının kilidi açıldığı için çıkabildi. Ama daha önce kapının kilitlenmediğini hiç duymadım." "Hayır, çıkılmaz yatakhaneden, kimse çıkamaz." "Zaten kimsenin çıkmak istediğini de duymadım." "Biri çıkabiliyordu, çıktı da. Çıkmak istiyordu çünkü. Birinde anahtarlar var." Napolyon dehşete kapıldı. "Hastalardan birinde anahtar var," diye fısıldadı. "Hiç böyle bir şey duymadım." "Ben de öyle," dedi Francis. "Ne kadar yanlış bir şey Seabird, bizde anahtar olmaması gerek." Napolyon pırtık terliklerinin altındaki zemin ısınmış gibi ağırlığını bir ayağından öbür ayağına aktarıyordu. "Bence dışarı çıkabilirsen, yani binadan çıkabilsen, devriye gezen güvenliği atlatmak gayet kolay. Dünyanın en zeki adamları değiller. Ayrıca her gece aynı saatlerde aynı yerlerden geçmeleri gerekiyor. Yani onları atlatmak, bizim kadar deli biri bile azıcık plan yapsa onları atlatabilir. Güvenlik görevlilerinin beceriksizliği gibi uç bir görüşle karşılaştığı için sırıtıyordu. Neredeyse kontrolünü kaybedecekti, hafifçe kıkırdadı. Fakat sonra kaşları çatıldı. "Ama asıl sorun bu değil, değil mi Seabird?" Francis, "sence ne peki?" diye sordu. "İçeri geri girmek. Anahtarın olsa bile ana kapı hemşire bölmesinin hemen karşısında. Nöbetçi hemşire ya da hizmetli o an uyuyor olsa bile kapının açılma sesi herhalde onları uyandırırdı. Binanın yan tarafındaki acil çıkış kapıları kullanılamaz mı? Galiba onları çivileyip iptal etmişler." Başını iki yana salladı. "Muhtemelen yangın yönetmeliğini ihlal etmişlerdir," diye ekledi. "Peter'a soralım. O kesin biliyordur." "Herhalde, ama yine de sence istesen de yapamaz mısın?" "Belki başka yöntemi vardır. Sadece ben burada kaldığım onca zamandır hiç duymadım. Ayrıca kimsenin bir yerden başka bir yere geçmek istediğini de duymadım Seabird'cüğüm." "Hiç, bir kere bile. İstediğimiz, ihtiyacımız olan, kullanabileceğimiz her şey bu binadayken neden kimse bir başka binaya geçsin ki?" "Üzücü bir soru," diye düşündü Francis. "Ayrıca doğru bu payıda yoktu. Çünkü ihtiyaçları Napolyon'un söylediklerinden farklı olan biri vardı." Francis herhalde ilk defa kendi kendine, "Melek neye ihtiyaç duyuyor?" diye sordu. Ortak salondan çıkarken tamirciyi gören Peter olmuştu. Sonradan adamın ne yaptığını tam görmüş olsaydık acaba olaylar değişir miydi diye sık sık merak ettim. Ama o esnada Lucy ile konuşmaya gidiyorduk. Onunla konuşmak hep en büyük önceliğimizdi. Sonradan olayların nasıl da denk geldiğini düşüne düşüne saatler, hatta günler geçirdim. Sanki üçümüzden biri bu çok önemli bağlantıyı görebilmiş olsa sonuçlar değişecekti. Delilik bazen kafayı takmaktır. Tek bir şeyi düşünmektir. Sırrın kötülük takıntısı. Peter'ın günahlarını affettirme ihtiyacı. Lucy'nin adalet ihtiyacı. Elbette o ikisi benim bildiğim, hatta hak yutturan da Bay Kötü'nün de bildiği kadarıyla deli değildi. Fakat ne gariptir ki o kadar güçlü ihtiyaçlar da zamanla bir çeşit deliliğe dönüşüyor. Benim deliliğimle aralarındaki fark o kadar rahat teşhis edilememeleri. Yine de orta yaşlı, gözlerin altı morarmış, birbiriyle takım, gri gömlekle bol pantolon ve kahverengi postal giyen, koyu renk saçlarına kum sarısı toz bulaşmış, giysilerinde kara kara yağ lekeleri olan tamirciyi gördüğümüzde bir tuhaflık su yüzüne çıkmalıydı. Tamirci kire pasa bulanmış, elinde tahta alet çantasını taşıyor. Belinden tirfillenmiş bir bez sarkıyordu. Anahtar beline taktığı kemerden sarkan, sarı plastik kasalı elektrik fenerine çarparak şıngırdıyordu. Hoşnut görünüyordu. Üstünde uzun ve pis bir iş sonunu görmeye başlamış bir adam hali vardı. Peter'la onun koca kara ile küçük karaya dönüp sigarasını yakarken, "Çok bir şey kalmadı, neredeyse bitti. Tanrı belasını versin, ne illet işmiş be!" dediğini duydu. Sonra kısa sarının cesedinin götürüldüğü malzeme dolabının aksi yönünde bir başka odaya gitti. Şimdi düşününce anlamlı bulmuş olmam gereken pek çok ufak şey aslında çok büyük anlar olmuş olmaması gereken küçük anlar görüyorum. Tamirci, zeka özürlü, hasta, kayıp yönetici, kendi kendine konuşan bir adam. Sonra görünürde koltukta uygulamakta olan bir adam. Kendini tarih öncesinde yaşamış bir Mısır prensesinin reenkarnasyonu sanan bir kadın. Gençtim. Suçun bir iletimin mekanik parçaları gibi olduğunu kavrayamamıştım. Contalar, civatalar, vidalar, çiviler bir araya gelerek ilerleyen, kendi kendini devam ettiren bir devinim oluşturuyordu. Suçu kontrol eden kuvvetler rüzgara benziyordu, görünmezdi. Ama bir parça kağıdın aniden uçup kaldırıma konması, ağaç dalının bir o yana bir bu yana sallanması ya da uzaklardaki fırtına bulutlarının kasvetli bir gökyüzünde ilerlemesi gibi izler bırakıyordu. Bunu anlamam çok vakit aldı. Peter da Lucy de bunu biliyordu. Belki de aralarında en azından başlarda bir bağ kurulmasını sağlayan buydu. Sürekli tetikteydiler. Meleği nerede aramaları gerektiğini gösterecek parçaları görmek için gözlerini hep açık tutuyorlardı. Ama sonradan onları bağlayanın çok daha karmaşık olduğunu düşündüm. İkisi de Western State Hastanesi'ne aynı anda neye ihtiyaçları olduğunu bilmeden gelmişti. İkisinin de içinde büyük birer boşluk vardı ve melek de bu boşluğun dolgu malzemesi olacaktı. Oturma odamın ortasında bağdaş kurmuş oturuyordum. Çevremdeki dünya ıssız ve sessiz görünüyordu. San Diego'ların dairesinden yolunu şaşırmış bir çocuk ağlaması bile gelmiyordu. Oturma odası pencerelerinin dışı zifiri karanlıktı. Gece kadife perde gibi inmişti. Trafiğin gürültüsüne bile kulak kabarttım ama o bile susmuştu. Dizel kamyonlarının akıl dağıtan sesleri gelmiyordu. Ellerime baktım. Şafağa birkaç saat kalmış olması gerektiğini düşündüm. Peter bir keresinde bana insanların en çok şafaktan önceki son gece karanlığında öldüğünü söylemişti. Meleğin ilk saatleriydi o saatler. Kalktım, kalemimi alıp çizmeye başladım. Birkaç dakika içinde hatırladığım Peter karşımda belirmişti. Sonra yanına Lucy'yi çizdim. Güzelliğini olabildiğince saf resmetmek istediğimden, sıra yüzündeki yara izine gelince hile yapıp izi olduğundan biraz daha küçük yaptım. Birkaç saniye daha geçince ikisini de yanımda buldum. Bugünlerden hatırladığım hallerindeydiler. Sanki hiçbirimiz değişmemişiz gibi. Lucy Jones onu aradığı adama götürecek kestirme bir yol bulamıyordu. En azından 4 cinayette işlemiş olabilecek hastaların pek dramatik bir şekilde oluşuvermiş listesi gibi basit ve bariz bir şey bulamıyordu. O da Doktor Guiptil'in kendisini binadan binaya dolaştırmasına izin veriyor, her birinde erkek hastaların listesini kontrol ediyordu. Bunama kaynaklı demansı olan herkesi eliyordu. Sağduyulu davranıp ağır zeka özrü teşhis konmuş erkeklerin listesini de inceliyordu. Ayrıca hastanede 5 yıldan fazla kalmış herkesi listesinden çıkarıyordu. Hastanede o kadar süre yatmış herkesin antipsikotik ilaçlarla tıka basa dolduğu ve kendi deliliği tarafından kısıtlandığı için hastane dışında azıcık bile olsa etkin bir biçimde hareket edebilmesinin imkansız olduğunu düşünüyordu. Meleğin her iki ortamda da becerikli olduğu fikrindeydi. Kendi kendine, Bunun sadece şahsi tahmini olduğunu kabulleniyordu. Fakat düşündükçe her iki dünyada da işlev gösterebilen bir insanı aradığına daha da ikna oluyordu. Listeden hastane çalışanları çıkaramadığına canı sıkılmıştı. O alandaki sorun başhekimi çalışanların dosyalarını vermeye ikna etmek olacaktı. Lucy doktorlardan, hemşirelerden ya da hizmetlilerden birinin suça karıştığını gösteren bir delil olmadığı sürece başhekimin bu isteği yerine getireceğini sanmıyordu. Ufak tefek Hintli hekimin yanında yürürken, onun tek düze bir sesle akıl hastalarının yatılı tedavi edilmesinin faydaları hakkında anlattıklarını dinlemiyor, nasıl ilerleyebileceğini düşünüyordu. New England'da bahar sonlarında sanki dünya karanlık kış aylarından yaz aylarına nasıl geçeceğini bilemiyormuşçasına, akşam saatleri bulutlu olur. Üst hava akımlarının getirdiği sıcak güney havası Kanada'dan gelen soğuk oklarıyla karışır. İki his de kendine yuva arayan, istenmeyen göçmenler gibi geldi Lucy'ye. Çevresinde gölgelerin hastane arazisine doğru uzadığını, yatakhane binalarına doğru durdurulamaz bir şekilde ilerlediğini fark etti. Hem üşüyor hem sıcak basıyordu. Ateşlenmişte battaniyeyi burnuna kadar çekmek isterken, buram buram terliyormuş gibiydi. Her bir binada çıkardığı listeler serisinde toplam 250'den fazla muhtemel şüpheli bulunuyordu. 100 kadar hastayı da çok çabuk elemiş olabileceğini düşünüyordu. Personelin arasında da 25-35 kadar muhtemel şüpheli bulunduğunu düşünüyordu. Ama başhekimi kendisinden soğutacağını bildiği için o yola girmeye pek hevesli değildi. Onun yardımına hala ihtiyacı vardı. Savcı ile başhekim Amherst binasına yaklaşırken, Lucy yanından geçtikleri binaların içinden kendisine laf atmadıklarını, seslenmediklerini fark ederek irkildi. Ya da belki duymuştu da tepki verememişti. Bunu zihnine not aldı ve hastanenin tuhaf sözcüğünü ne kadar çabuk sıradanlaştırdığını düşündü. Avluyu geçerken Doktor Gülptilil peşinde olduğunuz çeşitten adamlar konusunda bir şeyler okudum dedi. Adımları kara asfaltta tıkırdıyordu. Lucy başını kaldırınca bir güvenlik görevlisinin hastane girişinin demir kapılarını gece boyunca öyle kalmak üzere kapadığını gördü. İlginçtir, bu cinayi mefhumlara tıp literatüründe pek az yer ayrılmış. Ne yazıktır ki çok az sayıda gerçek araştırma yapılmış. Polis yetkilileri bir takım profil çıkarma çabaları gösteriyorlar. Ama aradığımız türden kişiler için psikolojik yollar, teşhis yöntemleri ve tedavi planları genellikle umursanmamış. Psikiyatristler olarak psikopatlarla vakit kaybetmekten hoşlanmadığınızı anlamalısınız Bayan Jones. Neden doktor? Çünkü tedavi edilemezler. Hiç. En azından klasik psikopat edilemez. Şizofrenlere iyi gelen antipsikotik ilaçlara yanıt vermez. Bipolar kişilik bozukluğu, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu, klinik depresyon ve ilacını bulabildiğiniz diğer teşhislerin ilaçlarına da yanıt vermez. Tabii, psikopatinin tanımlanabilir ve tıbbın kabul ettiği bir rahatsızlık olmadığı anlamına gelmiyor bunlar. Tam aksine. Fakat nasıl desem, psikopatların insanlık eksikliği onları tamamen farklı bir kategoriye yerleştiriyor. Bu kategoride iyi tanınmıyor. Psikopatlar tedavi planlarına karşı gelirler. Bayan Jones, yalancı, aldatıcı, genellikle kendilerini dev aynasında gören ve aşırı derecede baştan çıkarıcı kişilerdir. Güdüleri hayatın ve ahlakın alışıldık kurallarına uymaz. Tamamen kendilerine aittir. Korkutucu olduklarını da ekleyeyim. Tıbbi açıdan temas kurmak zorunda kaldığınızda insanı çok huzursuz eden kimselerdir. Zeki psikiyatrist Harry Kleckley'in vaka notlarından oluşan bir kitabı var. Memnuniyetle size ödünç verebilirim. Bu çeşit insanları belki de en iyi tanımlayan çalışma. Fakat okuyunca moraliniz çok bozulacak Bayan Jones. Zira çıkan sonuçlar en azından klinik olacak. Psikopatlar hakkında yapabileceğimiz çok az şey olduğunu gösteriyor. Lucy Amherst binasının girişinde durdu. Ufak tefek doktor hevesle ona dönerek daha iyi duymak istiyormuşçasına başını eğdi. Bitişik binalardan birinden yükselen tiz bir çığlık havayı dalgalandırıp geçti ama ikisi de duymazlıktan geldi. Lucy birden psikopat teşhisi konmuş kaç hasta var diye sordu. Guptil başını salladı. İşte beklediğim soru dedi. Peki yanıtı ne? Psikopati teşhis konmuş bir hastaya buradaki tedavi planları uygun değildir. Ayrıca uzun vadeli yatılı tedavinin, uzun soluklu psikotrop ilaç kullanmanın, hatta zaman zaman kullanılan elektroşok tedavisi gibi uç yöntemlerin bile onlara faydası yoktur. Üstüne üstlük, psikoterapi gibi daha geleneksel tedavi yöntemlerine, bunu söyledikten sonra Lucy'nin daha şimdiden sinir bozucu bulmaya başladığı o aşırı kendinden emin tavırla kıkırdadı. Hatta psikanaliz sürecine bile yanıt vermezler. Psikopatların yeri Western State Hastanesi değildir Bayan Jones. Hapishanedir. Zaten genellikle de orada bulursunuz. Lucy bir an duraklayıp ama burada hiç psikopat hastanız olmadığını söylemiyorsunuz değil mi diye sordu. Doktor Guptil cevap vermeden önce çiğ şair kedisi gibi sırıttı. Hastanemizde bu teşhisin açık açık ve tartışılmaz bir şekilde konup üstüne yaftasının yapıştırıldığı kimse yok Bayan Jones. Psikopatolojik eğilimleri olduğu kaydedilmiş hastalar var. Ama bunlar daha derin bir akıl hastalığının yanında ikinci planda kalıyor. Lucy doktorun kaypaklığı karşısında yüzünü buruşturdu. Doktor Guptil öksürdü. Ama elbette şüpheleriniz doğruysa ve buraya yaptığınız ziyaretin temeli yanlışlara dayanmıyorsa, teşhisinde çok büyük bir yanlış yapılmış bir hastamız var Bayan Jones. Uzanıp Amherst'in giriş kapısının kilidini anahtarla açtı. Sonra hafifçe eğilip zorlama bir centilmenlikle kapıyı Lucy'nin geçmesi için açık tuttu. 14. Lucy akşamın geç saatlerinde stajyer hemşirelerin yatakhanesinin ikinci katında bulunan odasına giderken karanlık her adımını kuşatıyordu. Hastane arazisinde nispeten daha az göz önünde olan binalardan biriydi yatakhane. Gölgeli bir köşede tek başına duruyordu. Durmadan uğuldayıp duman salan elektrik santralinin yakınındaydı. Mezarlığa bakıyordu. Sanki mezarlığa apar topar gömülmüş ölülerin yakınlığı binanın çevresindeki sesleri susturuyordu. Kare biçiminde tıknaz bir binaydı. Federal tarzda üç katlı sarmaşık kaplı ön taraçası dorik tarzda sütunluydu. 50 yıl önce değiştirilmiş, 40'ların sonunda ve 60'ların başında yeniden yapılandırılmıştı. Böylece şık ve görkemli bir tepe evi olarak tasarlanmış ilk halinden eser bile kalmamıştı. Lucy'nin ellerinde belki 3 düzine hasta dosyasıyla tıka basa dolu kahverengi kartondan bir kutu vardı. Seçtiği dosyalar arasında itfaiyeci Peter'la Francis'e ait olan dosyalar da vardı. Bu dosyaları Bay Evans'ın ne yaptığını muhtemelen daha çok dikkat ediyor olması gereken ama etmediği bir anda almıştı. Dosyaların iki ortağını akıl hastanesinde nelerin düşürdüğü hakkındaki merakını yatıştıracağını umuyordu. Fikri dosyaların içindeki genel bilgi çeşitlerini iyi tanımaktı. Ne çeşit bilgileri zaten edinebildiğini öğrenince de hastalarla yüz yüze görüşmeye başlayacaktı. Şu sıra başka bir yaklaşım geliştiremiyordu. Elinde üstüne gidebileceği somut bir kanıt yoktu ama bir yerlerde mühim fiziksel deliller olduğunu biliyordu. Dikkatle saklanmış bir bıçak, hapishanedeki şişler gibi aşırı keskinleştirilmiş başka bir araç ya da jilet keskinliğinde maket bıçakları diye düşünüyordu. Kanlı giysilerinde devamı olmalıydı. Mesela tabanında hala hemşirenin kanı olan bir ayakkabı. 4 kayıp parmak ucu da bir yerlere saklanmıştı. 26. ayrımın sonu sayfa 217, devamı 27. ayrımda.